Lucien, Can Dündar, 7. Ayrım. Mübarek başın üzerinde bu taçla ve uğradığı haksızlığın hayranlarında doğurduğu isyanla yurduna dönmüştü Hamit. Hamit perestlerin gözüne mağrur bir memur gibi değil, mağrur bir şair gibi görünüyordu. Halbuki çevreye yaydığı bütün ihtişama rağmen ne geçimini sağlayacak bir işi ne de cebinde birikmişi vardı. Nisan ayında Süleyman Nazif'in başını çektiği bir heyet, onun şerefine Tokatlayan Oteli'nde bir öğle yemeği düzenledi. Başta İttihat ve Terakki'nin önder kadrosundan, Maliye Nazırı Cavit Bey olmak üzere devrin ileri gelen siyasileri ve düşünürleri davet edildi. Hamit'in manevi gölgesinde yetişmiş kalemler, onu çekmese de ilgisiz kalamayan şairler, kendini göstermeye çalışan yeni yetme aydınlar, meraklı tarihçiler geldi. Cenab-ı Şehabettin, Hüseyin Daniş, Rıza Tevfik, Hüseyin Cahit, Yakup Kadri, Refik Halit, Ahmet Hikmet, Köprülüzade Fuat. Lucien'in sonradan Yaran-ı Safa, Sefa Dostları ismini takacağı bu grup, otelin lokantasında kırık büyük aynanın altındaki yuvarlak masada buluştu. Hamit yemeğe Londra sosyetesinden süzülüp gelmiş bir asilzadeyi andıran, alafranga kıyafetiyle geldi ve misafirlerini önce dış görünüşüyle ezdi. Uzunca boyunu ve ince bedenini ortaya seren, her kıvrımında ayrı bir zarafet gizleyen redingotu, sağ gözünde seneler önce Paris'te babasının dayısının oğlu Ahmet Vefik Paşa'da görüp taktığı ince sicimli monoklu, kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan tek gözlük camı. Parlak iskarpinleri ve kıyafetinin bütünlediği monşer tavırlarıyla misafirlere Olimpos heybetiyle tepeden bakarak sofraya oturdu. Davetliler en yaşlısından en gencine kadar onun yanında birer mahalle çocuğu gibi kaldılar. Bu 60'lık kır sakallı şair karşısında öğretmen huzurunda imtihana çıkmış talebe heyecanına kapıldılar. Hayranlıkları o düzeyde ki, mesela İsmail Habip, Tepebaşı Tiyatrosu'ndaki bir piyes çıkışında kalabalığı ite kaka, Kutsi Hamid'e yanaşmış, dirseğini onun dirseğine değdirdikten sonra arkadaşlarına dönüp, "Ben artık bildiğiniz insan değilim," demişti. Mesela Yakup Kadri, 8 yıl önce henüz 16'sındayken, üstadın Servet-i Fünun dergisinde çıkan fotoğrafını görünce etkilenip, onunkine benzer yüksek yakalı, kolalı gömlek, şatafatlı kravat ve son modaya göre biçilmiş bir kostüm edinmiş ve fotoğrafçıya şair-i azam pozu vermeye gitmişti. Şimdi bunu iftiharla anlattığı sofrada pozunu taklit ettiği adamla birlikte poz veriyordu. Hamit'in derinden gelen Davudi tatlı sesini oluşturduğu köşeden zar zor duyduğunda yanındaki arkadaşının kulağına eğilip "Sesinde bile dahiyane bir ton var bu adamın," demişti. Yakup Kadri'nin neslinden gençler ona hayranlardı. Çünkü Yakup Kadri'nin dediği gibi Tanzimat devrinin şair ve yazarları arasında garbın fikir cereyanlarını altında hisseden yalnız oydu. Şark kültürüyle garp kültürü arasındaki çatışmalar ilk meydan muharebesini onun ruhunda vermişti. Daha 10 yaşında Paris'te dil eğitimine, 15'inde babasıyla Tahran sefaretine gitmiş, garp ile şarkı art arda görüp Fransızca ile Farsçayı birbiri peşi sıra öğrenmişti. Molière, Goethe, Hugo, Shakespeare ile beraber Sadi'yi, Fuzuli'yi, Hafız'ı, Şeyh Galib'i, Hayyam'ı tanımıştı. Birbirine zıt tabiatlı iki süt ananın, Doğu ile Batı'nın bir arada emzirmesi sayesinde Hamit, daha çocuk yaşta kanatlarını asrının şairlerinden çok daha geniş açabilmiş, gemlenemez bir iştah ile divanın küflü çemberini kırıp, kadim şiir tarzının katı kurallarını yıkarken şiiri düz yazıyı, piyesi hem konu hem şekil bakımından serbestleştirebilmiş, Frank dilleriyle Arapçayı, Farsçayı, eski Türkçeyi ahenkle buluşturmuştu. Fuat Köprülü'ye göre birkaç neslin yapamayacağı işi tek başına yapabilmişti. Ömrünün büyük bir bölümünü Tahran'dan Londra'ya, Bombay'dan Viyana'ya, Poti'den İskoçya'ya kadar arzın türlü iklimlerinde geçirdiğinden oralardan damıttığı edebi sözlerden kendine has ziyadesiyle leziz bir bal üretebilmişti. Bütün o seneler boyunca memlekete nadiren gelmiş, genellikle yabancı kadınlara gönül vermiş ve bu sayede sofradakilerin gözünde bir dünya adamı tahtına ermişti. Yemek boyunca bütün davetlilerin gözü Hamid'in ve taptaze eşinin üzerindeydi. Hayran oldukları 60'lık yazarın birlikte olduğu kadınların hiçbir zaman 40 yaş üstüne çıkmamış olması karşısında kimi gıpta, kimi kıskançlıkla iç çekiyordu. İyi bir hatip olmadığı, hatta bir parça kekelediği halde şevkle konuşan Hamid'i efsunlaşmış gibi dinlediler. Şair, müritlerine ahiretten haber veren bir şeyh edasıyla garbın kapılarını açtı onlara. Orada şair-i azamlık öyle hemen sahiplenilecek bir sıfat değildi. Öyle ki bir gün Paris'e, Fransa'nın en büyük şairine hitaplı bir telgraf gelmişti. Postacı telgrafı hemen Victor Hugo'ya götürmüştü. Hugo açmadan bunu Lamartine götürün demişti. Lamartine de Hugo'ya iade edince telgraf ortada kalmıştı. İşte o Victor Hugo ile bir piyesinin galasında tanışmışlardı. Fransız yazarı onun şahsiyetinden ziyade memuriyetine iltifat etmişti. Sonradan Hugo'nun büyük dahi olduğu kadar büyük bahi, şehvet düşkünü olduğunu da öğrenmişti Hamid. İç çekerek keşke ben de ona benzemekle mübahi olabilseydim, övünebilseydim dedi. Zindelik en gıpta edilecek zindeganidir, diriliktir. Kendisi 84 yaşında iken bile böyle dinç. 4 kişi gibi yer içer ve 4 kişi gibi de nefsini beslermiş. Anlattıklarının kendisiyle genç karısını akla getireceğini fark ederek tebessümle devam etti. Bu rivayet bana bir teselli müjdesi oldu. Kendi kendime, o büyük adamın hiç olmazsa insani zaaflarına yahut hayvani olgunluğuna sahibim. Fakat diğer gizli hususlarda ondan ayrılıyorum diyorum. Sofrada kahkahalar yükselirken sözü Oscar Wilde'a getirdi üstad. Onu da Londra sefiri iken Savoy Oteli'nde yediği bir öğle yemeğinde görmüştü. Kendisi barda içki içerken yakın masada son derece yakışıklı, bebek yüzlü, sarışın mavi gözlü bir genç oturuyordu. O sırada lokantanın kenar kapısından 40'lı yaşlarının başında bir adam girmişti. Ceketinin yakasında büyüyecek bir çiçek vardı. Yakışıklı adam diğerinin masasına doğru geldiğini görünce yüksek sesle şöyle demişti. "Bak, yan kapıdan gelmeni kesinlikle istemiyorum, anlıyor musun? Buna tahammül edemem. Ön kapıdan benimle birlikte lokantaya gelmende ısrar ediyorum. Herkes bizi görüp işte o Oscar Wilde'ın sevgilisi desin." Hamid o zamanlar Dorian Gray'in portresini okumaya yeni başlamış, oradaki bir cümleyi not etmişti. Baştan çıkma ve azdırılma duygusundan kurtulmak için tek çıkar yol ona boyun eğmektir. Demek Oscar Wilde'ı baştan çıkaran bu yakası çiçekli adamdı. Hamid ilk anki heyecanının yerini mide bulantısını almaya başladığını anlattı sofradakilere. İsimlerini ancak kitaplarda rastlanabilen meşhur imzalara dair bu şahsi gözlemler, otelin lokantasında gayipten sesler gibi yankılanıyor, dinleyenleri hayretten hayranlığa sürüklüyordu. Türkiye'deki edebiyat çevresine dair hatıralarda anlattı Hamid. Ziya Paşa ile bir davette bulunmuştu. Şinasi ilk kez Taksim'de iki İtalyan kızın keman çaldığı ve varyete yaptıkları bir kahvede gözlerini sahneye dikmiş mahzun düşünürken görmüştü. "Bilir misiniz, Şinasi Avrupa'ya ve Avrupalılara pek düşkündü," dedi. Bunu sonra Namık Kemal'den dinledim. Namık Kemal, Şinasi'ye adeta aşıktı. Namık Kemal'i Ebu Ziya matbaasında ilk görüşünü anlattı. Sürgündeyken Midilli'de ve son defa Rodos'ta buluşmalarından izlenimler aktardı. Sonra siyaset bahsi açıldı. Londra barışı imzalanmıştı, Edirne terk edilmiş, adalar kaybedilmiş, koca Girit elden çıkmıştı. Her tarafa bir bedbinlik havası sinmişti. Hamid siyasi konularda fikir beyan etmektense yanı başında durmaksızın bir şeyler anlatan Cavit Bey'e kulak vermeyi, ara sıra kısa sözlerle karşılık vermeyi tercih ediyordu. Usta bir satranç oyuncusu olarak taşları yerli yerince dizip temkinli hamleler yapmasını iyi bildiğinden, iktidarın sıkça el değiştirdiği kaygan zeminde bir siyasi fikre veya ekibe angaje olmanın doğru hamle sayılmayacağının farkındaydı. O yüzden kendi fikirlerini kendine sakladı. Yemeğin sonunda Hamdullah Supi Bey, Ayağa kalkıp ceketinin iç cebinden çıkardığı kağıtta yazılı nutku söyledi. Bu bir hoş geldin hitabından ziyade iltifat dozu hayli yüksek bir güzellemeydi. 30. Muhterem büyük şairimiz, tarafımızdan gelen bu ortak daveti kabul ettiniz. Arkadaşlarım şükranlarımızı bildirme görevini bana verdiler. Biz size doğrudan doğruya hitap etmek fırsatını kazandığımız bu dakikalarda sizinle ilgili duygu ve düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Biz de diğer büyük, küçük, binlerce hemşerileriniz, vatandaşlarınız gibi ta küçük yaşımızdan beri yazılarınızı okuya okuya ruhunuza, şahsiyetinize aşina olduk. Siz göklerin fevkinden etrafa ışık saçan güneşler gibi aydınlığınızın ayrı ayrı hangi köşelerde yansıdığınızı tahmin edemezsiniz. İşte sizin manevi dünyamıza döktüğünüz ışığı, kendi vicdanlarında toplayan, kalplerini ışıklarınızdan bir ateş mihrakı haline getirmiş, binlerce suretinizden birkaçı. Yazılarınızı okuduğumuz dakikalarda, bizden büyük manevi uzaklıkla ayrıldığını gördüğümüz büyük şairimizle bir gün böyle muhabbet edebileceğimizi, hayal etmeye bile cesaret edemiyorduk. Fakat aradan zamanlar geçti, kalbimizde barındıramadığımız o imkansız ümit hakikat oldu. Ve şimdi varlığınız sayesinde en geniş, en derin saadetle mesuduz. Siz büyük arkadaşlarınızla beraber bizde 19. asra vücut verdiniz. Öyle bir edebi ve fikri hareket vücuda getirdiniz ki, onun neticesi olarak bugün etrafınızda toplanan manevi evlatlarınızın ellerinde zincirler ve alınlarında bir mahpusun karanlıkları bulunmuyor. Sizinle beraber geçireceğimiz sayılı dakikalar son bulduktan sonra, biz şehrin sokaklarına dağıldığımız vakit sizden çok kıymetli bir hediye almış olacağız. O ne vakitten beri aşığı olduğumuz asil, yüksek kişiliğinizin bizim zihinlerimizde beliren hayalidir. Size tekrar tekrar şükranlarımızı arz ederek arkadaşlarım ve kendi namıma ömürlerin en uzununu, en mesudunu sürmenizi temenni ederim. 31. Bunlar okunurken ben de orada olurdum. Bütün bu kalabalık ortasında yapayalnız. Peykenin kadifelerine yaslanmış, bütün o ihtiyarlar arasında taptaze, konuşmayı takip edebilmek imkansızlığı içinde. Kolayca tahmin edebileceğiniz gibi efendiler sade Türkçe konuşurlardı ki, ekmek, su, tuz, soğuk, sıcak, iyi, fena, güzel gibi birkaç kelime dışında bu dil hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Sıkılır mıydım? Doğrusu sanmıyorum. Üstelik her zaman misafirlerden biri kendini feda ederdi. Nöbeti gelen büyük bir nezaketle yanımda yer alırdı. Bir müddet için beni yüklenen fedai ilgimi çekebileceğini düşündüğü mevzularda konuşmaya başlardı. Hepsi de hakikaten edebiyatçı olduğu gibi çoğu benim de düşkün olduğum Fransız edebiyatına karşı, bilmekle kalmayarak hayranlık beslediklerinden anlaşma sahaları bulurduk. Fakat daima bir an gelirdi ki bana arkadaşlık eden, yanda ilgilenmesi kendisi hesabına benimle konuştuğu mevzudan daha heyecanlandırıcı bir meselenin münakaşa edildiğini duyup, birdenbire yüz geri eder, münakaşanın hararetine kapılır, bana karşı vazifelerini hatta benim mevcudiyetimi bile unuturdu. Bu mutlaka olur ve beni pek eğlendirirdi. Farkına varıldığı zaman gülünürdü ama itiraf ederim, bazı defa güzel bir sözün ortasında öyle birdenbire bırakılıvermiş olmaktan epey canım sıkılmıştır. O şiddetli soğuklardan sonra hemen başlayan, her dalı çiçeklendiren, havayı ılıklaştıran bahara bazen müthiş surette imreniyordum. Fakat oradan ayrılmanın imkanı. Beni nadiren öteye bereye sürüklemeye akıl eden yahut bunu hiç düşünmeden yaran-ı safadan başka kimseyi tanımıyordum ki. Sağ sola gitmek, ne bileyim mağazaları dolaşmak, gezmeler yapmak, şehri görmek üzere çıkabilirdim. Fakat yalnız çıkmak imkansız. Zaten bir genç kadının alışveriş için bile olsa ancak yanında emniyetli bir adam bulunduğu takdirde gezip dolaşmasına izin veriliyordu. Sonra daha beteri vardı. Abdülhak Hamit benden hiçbir zaman vazgeçmeyi bilmemiş, istememiş ve bunu yapamamıştı. Yakınlarımız pek hala bilirler, kendi vazife ve mecburiyetlerinin, yahut benimkilerin mecbur ettiği gayet kısa ayrılıklar dahil, beraber yaşadığımız seneler zarfında kendisinden ayrılmama asla gönül rızasıyla izin vermedi. Nerede olursam olayım, kendisi nerede olursa olsun, ayağında, kulüpte, sarayda, ziyarette, şu veya bu sebeple telefon eder, yahut bu vasıta yoksa veya işlemiyorsa bir haberci ile haber yollardı. Bu gibi vaziyetlerde yazılmış, sakladığım bazı kağıtlar var. Üzerinde mesela şöyle yazılar görülür. Aleyküm selam, seni seven. Merhaba, Allah'a emanet. Gluglu. Bu sonuncu tabir bir çocukluk hatırasından yadigardı. 1860'da Paris'te büyük annesinin yazdığı mektuplar, Gluglu nineciğim diye biterdi. Eğer bu haberleşme çarelerinin hiçbiri uygulanmazsa Abdülhak Hamid'in yüzü asılır, şayet bekleyiş uzarsa dokunulduğu anda patlayacak hale gelirdi. İsyan edecek olur da kendisine biraz daha makul davranması için yalvarırsam, makul olup olmamaya aldırış etmediğini, asıl ona bundan bahsetmenin mantıksızlık olduğunu, nazarında böyle bir şeyin değeri bulunmadığını söyleyerek mukabele ederdi. Ben böyleyim işte derdi. Senin güzel sözlerin beni değiştiremez. Hem kart ağaç eğilmez. Hele bir tecrübe edin. Faydasız, benim için aşk hazır ve nazır olmak demektir. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur, sözünü unutma. Darb-ı meseller aklı selimden ve tecrübeden, yani hikmetten doğar. O halde efendim, birkaç saat gönlünüzden uzak kalmayı kabul ediyorum. Ben etmiyorum, benim gönlüm söz konusu. Gönlümün tek hakimi de benim. Yanımda olmazsan yapacak şey bulamıyorum, ruhum sıkılıyor. Buna hangi çare kâr eder? Çoğunu denedikse de biri şifa vermedi. 32. 1913 baharı İstanbul. Hamit bohem hayatına kavuşmuş iken, Lucien kendi tabiriyle eğlence ve aydınlanmadan mahrum bir mahpus hayatı sürüyordu. Doğup büyüdüğü diyarı hiç ardına bakmadan terk etmiş, ömrünün kalan kısmı için kendini gönüllü bir mahkumiyetin kollarına atmıştı. Peşinden geldiği adamın aksine her türlü eğlenceden, dost refakatinden, gezip tozma hürriyetinden mahrumdu. Bazı sabahlar Hamit'le tepe başında ya tozlu Taksim bahçesinde geziniyor, arada Şişli'ye veya İstanbul'un kenar mahallelerine doğru arabayla kaçamak yapıyorlardı. Ama bunlar denizde damla sayılırdı. Günün çoğu ya kutu kadar odada yalnız kalarak veya usandırıcı lokanta toplantılarında mahzun olarak geçiyordu. Beyoğlu'na alışverişe çıkacak olsa yanına çarşaflı iki kalfa veriliyordu. Örtünmeyi ilk günden reddetmişti, şair de buna hiç itiraz etmemişti. Lakin şarşafsız bir kadının sokağa çıkması, ecnebi bile olsa garipsenen bir durumdu. En şık dükkanlardan da alışveriş etse mağaza sahipleri veya tezgahtarları, çoğu azınlıktan olmasına rağmen, çarşaflı kadınlara daha çok hürmet ediyorlar, kendisine de buyurun matmazel diyerek taşıması için aldıkları paketleri veriyorlardı. Lucien, İstanbul'da hürmet görmek için çarşafa girmek gerektiğini anlamıştı. O yüzden sokağa çıkarken kendi isteğiyle hiç olmazsa kısa bir süre için çarşafa giriyordu. Lakin sokağa çıkmasına bir engel daha vardı. Gün boyu onu yalnız bırakmakta hiçbir sakınca görmeyen Hamit, Lucien odasında olmadığında hiddetleniyor, bir zorbaya dönüşüyordu. Ancak Lucien'in dönüşüyle dizginlenebilen kıskanç bir zorba. Sevdiği kadının uzaklığı onu ne kadar asabileştiriyorsa varlığı onca sakinleştiriyordu. Öyle ki ilk fırtınayı yaşayanlar ardından gelen sükût adamını tanımakta güçlük çekiyorlardı. Buna karşılık Lucien için Lucien'siz Hamit bir meçhuldü. Onu hiç tanımamıştı ki. Hamit'in bir hayran bulutunun rüzgarına kapılıp gittiği akşamlarda saat 8'den sonra otel odasına tıkılıyor, pencerede aksakallı prensinin dönüşünü bekliyordu. Sarhoş prens çoğu zaman şafakla eve dönüyor, yatıp sızıyordu. Lucien Hamit'in yokluğunun ve kıskançlığının yarattığı tenhalıktan bunalsa da, müphem ve bedeni bir sıkıntı içine girse de, hatta sararıp solsa da erkeğinin alakasını her daim üzerinde hissetmek ona iyi geliyordu. En azından başta böyleydi. 7. ayrımın sonu sayfa 92, devamı 8. ayrımda.